Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 6 Azar 1400, Hicri Kameri 21, Rebiusani 1443 ve Miladi Takvimle 27 Kasım 2021 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eşer'le birlikte sunacağımız sabah haber kuşağı ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, meyveler ve sebzelerle yakından tanışalım, ayetlerin hikayesi ve 100 yılda 100 gelişmeyi dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
Tahran Cuma namazı hatibi Avrupa ülkelerini uyardı, çıkarlarınızı İsrail'e feda etmeye çağrısında bulundu. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, milletin çıkarlarına göre müzakere ve anlaşma varma konusunda ciddiyiz dedi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami nükleer anlaşmadan ayrılanların İran'ın nükleer programı hakkında yorum yapma hakları yoktur dedi. İran, Türkmenistan ve Kazakistan arasında üçlü demiryolu anlaşması imzalandı. Nasrullah, 2000 yılındaki zafer Lübnan'a bağımsızlık getir dedi. Şimdi haberler.
Tahran Cuma Hatibi Hüccetül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebu Tarabi Ferd, Avrupa ülkelerini kendi milletlerinin çıkarlarını Amerika ve Siyonist rejim İsrail'in gayrimeşru çıkarları uğruna feda etmemeleri konusunda uyardı. Tahran'da Cuma namazını dün kıldıran Hüccetül İslam Ebu Tarabi Ferd, İran ve 4+1 grubu üyeleri arasında müzakerelere yeniden başlayacağını işaretle şöyle dedi. Bugün her akıllı siyaset meseleleri uzmanı, Siyonist rejim İsrail'in pek de uzak olmayan bir gelecekte Filistin'de ve İslam dünyasında var olmayacağını çok iyi bilmektedir. Dolayısıyla Avrupa ülkelerinin kendi milletlerinin çıkarlarının yapısını çökmeye başlayan bir rejimle düğümlemeleri stratejik bir hata olur. Avrupalı milletlerin çıkarları başta Batı Asya olmak üzere Asya milletleriyle düğümlendiğini belirten Hüccetül İslam Ebu Tarabi Ferd şöyle ekledi. Eğer direniş ekseninin gücü, siyasi ve bilimsel iktidarı olmasaydı, bugün Avrupa çok zor güvenliksizlik şartları altında olurdu. Tekfirci IŞİD terör örgütü bastıran güç direniş ekseniydi. Hüccetül İslam Ebu Tarabi Ferd ayrıca İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin İranlı elit gençlerle görüşmesinde beyanatına işaretle Ayetullah Hamenei'nin vurgu yaptığı noktalardan biri İslami nizamın bilimsel ve teknolojik gelişmesi olduğunu belirtti. Güç, bilim ve teknolojinin ürünü olduğunu kaydeden Hüccetül İslam Ebu Tarabi Ferd, ilim ve bilim tevhidi talim ve terbiye ile düğümlenmezse yolu, sömürü, istismar ve başkalarının sulta kurmasına açacağını, İran'a güç kazandıracak tek yol bilimsel hareket ve bilim sınırlarına ulaşmak ve bilim üretmekte ilk sırada yer almak ve Ayetullah Hamenei'nin tabiriyle gelecekte dünyanın bilim referansı olmaktan ibaret olduğunu kaydetti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, müzakere ve anlaşmaya varma konusunda ciddi olduğumuzu belirtmek isterim. İran'a net görüşü İran halkının hakları ve çıkarlarını temin etmek ve yaptırımların kaldırılması gerektiğidir, dedi Emir Abdullayan. İran'ın 13. hükümetinde Dışişleri Bakanlığı'nın 100 günlük faaliyetini bir videoda paylaşarak nükleer anlaşma sorununda dahil olmak üzere çeşitli konulara değindi ve İran halkının hakları ve çıkarları müzakere masasında güvence altına alınmalı, yaptırımlar kaldırılmalı, Viyana görüşmelerinde ileriye dönük temel ve başarılı adımlar atabilmeyi umuyoruz, dedi. İran ile 4+1 arasındaki görüşmelerin 29 Kasım'da Viyana'da yapılması planlanıyor. Joe Biden hükümeti Viyana müzakereleri yoluyla ülkesinin nükleer anlaşmaya geri dönmesinin önünü açmayı planladığını iddia ediyor. İran'ın eski hükümet döneminde Viyana'da yapılan müzakereler Amerika'nın İran'a yönelik tüm yaptırımları kaldırmamakta ısrar etmesi sebebiyle somut bir sonuç alınamadan tamamlanmıştı. Bu müzakereler önündeki bir diğer büyük engel de Amerikan hükümetinin nükleer anlaşmadan çekilmeyeceğine dair herhangi bir garanti vermeyi reddetmesiydi.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, kapsamlı ortak eylem planı olarak bilinen nükleer anlaşmadan ayrılanların İran'ın nükleer programı hakkında yorum yapmaya hakları yok, dedi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Muhammed İslami, İran'ın önde gelen nükleer bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin şehadetinin 1. yıl dönümü anma merasimi kulesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada şöyle dedi. İran'ın nükleer programı nükleer anlaşmayla ilgilidir ve bu anlaşmaya uymayan ve bu uluslararası anlaşmadan çekilenlerin bu konuda yorum yapma hakları yoktur. İslami İran ile müzakere eden taraflar özellikle eski Amerika Başkanı Donald Trump döneminde yükümlülüklerini yerine getirmedi ve taahhütlere bağlılık tek taraflı olamaz, dedi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ayrıca şöyle konuştu. Viyana'da yapılacak müzakereler de COP ile ilgilidir ve bu da karşı tarafın yükümlülüklerinin yerine getirilmesidir, dedi. 29 Kasım'da Viyana, İran ile 4+1 grubu arasında Amerika yaptırımlarının kaldırılması için görüşmeleri ev sahipliği yapıyor. İran'ın önde gelen nükleer ve savunma bilimcisi Muhsin Fahrizade, 27 Kasım 2020'de Tahran'a bağlı Demavend'in Absar bölgesinde düzenlenen terör saldırısında şehit olmuştu.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Batı Avrupa Genel Müdürü Avrupa'nın Amerika'yı takip ederek İran İslam Cumhuriyeti'ne haksız yere baskı yapmaması gerektiğini söyledi. Peyman Saadet dün Brüksel'de Avrupa Komisyonu temsilcileriyle yaptığı toplantıda nükleer anlaşmanın mevcut sorunlarına ve Avrupa'nın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini tam olarak yerine getirme konusunda yükümlülüklerine dikkat çekerek şöyle dedi. Hiçbir kurum ve ülkenin yaptırım ve baskı politikası İran'ın kararlarını etkilemez ve İran bu konuda gereğini yapacaktır. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Avrupa Komisyonu temsilcileri ayrıca ekonomik, teknolojik ve kültürel alanlar dahil olmak üzere ikili ilişkileri çeşitlendirmenin ve güçlendirmenin yollarını ele aldılar. Belçika'da temaslarda bulunan Ali Saadet, Belçika'dan önce Portekiz, İrlanda ve Finlandiya'da üst düzey yetkililerle görüşmeler yapmıştı.
İran İslami Şura Meclis Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği üyesi İspanya'nın İran'ın 4+1 ile nükleer müzakere sürecini ilerletmede rol oynamasını umduğunu ifade etti. Ali Nikzat dün İspanya Parlamento Başkanı Bayan But ile parlamento ilişkilerinin genişletilmesi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi konularını görüşmek üzere bir araya geldi. İspanya'nın Avrupa Birliği'ndeki önemine ve İran'ın Batı Asya bölgesindeki konumuna değinen iki taraf, çeşitli bölgesel ve küresel konularda ikili istişarelere duyulan ihtiyacı vurguladı. İspanya Parlamentosu Başkanı da İran'ın Afganistan vatandaşlarının ülkelerinden ayrılmasında İspanya ile yapıcı işbirliğinde bulunmasını takdir etti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı 134. Uluslararası Parlamentolar Arası Asamble'ye katılmak üzere bir heyet başkanlığında İspanya'nın başkenti Madrid'e gitti. İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgesel, bölgeler arası ve uluslararası konulardaki tutumunu ve demokrasi geliştirmede, barış hedeflerine ulaşmada, uluslararası etkileşimi arttırmada ve sürdürülebilir kalkınmada parlamentoların rolü, NİKSAD'ın genel kurulda yapacağı konuların en önemli başlıklarını oluşturuyor.
İran ve Malezya Dışişleri Bakanları ikili ilişkiler, bölgesel, uluslararası gelişmeler ve İslam dünyasını ele aldılar. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan dün Seyfettin Abdullah ile yaptığı telefon görüşmesinde Malezya'ya Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyeliğine katılmasından dolayı tebrik ederek Malezya'nın İnsan Hakları Konseyi'ndeki varlığının insani kalkınmaya yardımcı olacağı umudunu dile getirdi. İran Dışişleri Bakanı ayrıca yeni İran hükümetinin dış politika önceliğinin Asya ülkeleriyle ilişkileri geliştirmek olduğunu belirterek İran'ın Malezya ile turizm, tarım, teknoloji, enerji, bilim ve akademi dahil her alanda ilişkilerini genişletmeye hazır olduğunu belirtti. Malezya Dışişleri Bakanı da İran ile iyi ilişkileri temasla iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle tarım, turizm, teknoloji, bilimsel ve akademik işbirliği olmak üzere her alanda daha da geliştirmesi için iyi potansiyeller var dedi. Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik yaptırımlarının bir sonucu olarak ortaya çıkan zor durumun farkında olduğunu belirten Malezya Dışişleri Bakanı İran'ı nükleer teknolojiye sahip olmasının en tabi hakkı olduğunu belirterek önümüzdeki hafta yapılacak görüşmelerin sonucunun başarılı olmasını umduğunu dile getirdi.
İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı İstikbal Cephesi söyleminin çöküşü, solgunluğu ve yenilgisi sahada ortaya çıkar dedi. Tuamiral Tengsiri Besiç Haftası ve Salma Hazırlıklarının değerlendirilmesi münasebetiyle dün İran'ın güneyinde yer alan Musa Adası'nı ziyaret etti. Burada konuşan Tengsiri şöyle dedi. Düşmanlar Afganistan, Irak, Yemen, Lübnan ve Suriye'de yenildiler ve hali hazırda ne yapacakları konusunda şaşkınlar ve kafaları karışık. İranlı askeri yetkili ayrıca şöyle dedi. Geçmişte olduğu gibi cihatçı ve devrimci bir ruha sahip Besiç ve Besiç'in gayretli gençliği, sınırların güvenliğini sağlamak ve insanların sorunlarını çözmek için hizmet sunmaya devam edecektir. İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni 26 Kasım 1979 tarihinde Milis Güç Besiç Teşkilatı'nın kurulmasının fermanını yayınlamıştı. Son 40 yılda milis güçler İran İslam Cumhuriyeti'ni sadece savunma ve askeri alanda çeşitli alanlarda desteklemekle kalmamış, aynı zamanda bilim ve teknoloji alanında da önemli ilerlemeler kaydetmiştir.
İran Karayolları ve Şehirleşme Bakanı Yardımcısı ve İran İslam Cumhuriyeti Demiryolu Şirketi Genel Müdürü, İran, Türkmenistan ve Kazakistan arasında üçlü bir demiryolu anlaşmasının sonuçlandığını duyurdu. Seyyid Miyad Salih dün gece İran'a verdiği mesajda şöyle dedi. İran, Türkmenistan ve Kazakistan temsilcilerinin Eko üyesi ülkeleri zirvesinin oturum kulisinde düzenlenen ortak toplantısında bir demiryolu işbirliği anlaşması yapıldı. Belge üç ülke arasında imzalandı. İran Demiryolu Şirketi Genel Müdürü ayrıca şöyle dedi. Türkmenistan ile demiryolu sınırlarından İran'a transit yükün artırılması ve kurulan demiryolu hatlarının kapasitesinin daha iyi değerlendirilmesi için Kazakistan ile bugün görüşmeler yapıldı ve ardından üçlü bir mutabakat zaptı imzalandı. Kazakistan'dan Türkmenistan'a ve oradan da İran'a demiryolu yüklerini artırmak amacıyla İran, Türkmenistan ve Kazakistan arasında demiryolu anlaşması yapıldı. İranlı yetkiliye göre 27 Ekim 2021 anlaşmasına göre ihracat ve transit geliştirme, Seraks demiryolu sınırından vagonların takas ve kabulünün iki katına çıkarılması, Artik Lütfabad sınırına çalışmaların yeniden başlatılması gibi konular anlaşmanın en önemli konularını içeriyor.
Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, ekibin yılında Lübnan'ın işgal altındaki topraklarının kurtarılmasına atıfta bulunarak, "Bu zafer ülkemize bağımsızlık ve hakimiyet hakkının güçlendirilmesini hediye etti," dedi. İRNA Ajansı'na göre Lübnan, Siyonist İsrail'in tehdidi altında olduğu sürece ülkemizin bağımsızlığı ve özgürlüğü için mücadelemizi sürdüreceğiz diyen Nasrullah, Hizbullah'ın Amerika tarafından terör örgütü listesine alınmasına değinerek, "Hizbullah'ın terör örgütlerinin listesine alınması bölgedeki gelişmelerle veya parlamento seçimleriyle direkt ilgilidir. Yaptırımlar ve Hizbullah'ın adının terör örgütlerinin listesine yer alması direnişin kararlılığını etkilemez," dedi. Nasrullah, İran'dan akaryakıt ithali ve ülkesine mazot tedariki konusuna değinerek, "Petrol ofislerindeki kuyruklar, kara borsa oluşması ve akaryakıt eksikliği karşısında durum devam ederse, durumu iyileştirmek için benzin ve motorin almak için İran'la işbirliği yapacağımızı açıklamıştık," dedi. Nasrullah konuşmasının son bölümünde Hizbullah'a yönelik planlanan saldırıya da değinerek, "Bu yeni bir konu değil. Geçtiğimiz haftalarda da aylarda Hizbullah'a yönelik büyük bir saldırı düzenlendi," dedi.
Türkiye'de işçiler kötü yaşam koşullarını ve asgari ücreti protesto etmek için caddelere çıktı. DİSK, kötü yaşam koşullarını protesto etmek için İstanbul, Ankara ve diğer şehirlerde bir protesto mitingi düzenledi. Protestocular maaşlarına zam talep eden sloganlar attılar. İşçiler şu anda 3570 lira olan asgari ücretin önümüzdeki yıl en az 5200 liraya çıkarılmasını istiyorlar. Bu arada Ankara ve İstanbul'da da ülkenin para birimi olan liranın Amerikan doları karşısında değer kaybetmesini protesto etmek için sokaklara çıkıldı. Geçtiğimiz gün İzmir'de de binlerce kişi enflasyonu ve liranın dolar karşısında değer kaybetmesini protesto etmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Fethullah Gülen'in liderliğindeki gruba yönelik soruşturma kapsamında 6 ilde aralarında avukatlarında olduğu 36 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Türkiye'de hükümete yönelik Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişiminden bu yana Türkiye Güvenlik Güçleri Fethullah Gülen ve darbeyle bağlantılı olarak 180 binden fazla kişiyi tutukladı ve yargıladı. Fethullah Gülen, Türkiye hükümeti tarafından darbede birinci derece sanık olmakla suçlandı, ancak Gülen iddiaları reddetti.
Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan, sınırların belirlenmesi konusunda ikili bir komisyon oluşturmasına yönelik adımlar atma konusunda anlaşmaya vardı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Suçi'de gerçekleştirdikleri üçlü görüşmenin ardından ortak bildiri yayınladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Ermenistan sınırında istikrar ve güvenliğin artırılması konusunda uzlaşı sağlandığı belirtilen bildiride, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'ın sınırların belirlenmesi konusunda ikili bir komisyon oluşturmasına yönelik adımlar atma konusunda anlaşmaya vardıkları belirtildi.
İngiliz parlamentosu dün Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın devam eden Filistin karşıtı politikaları ve Siyonist rejime desteğinin bir parçası olarak terör örgütü ilan etmeyi kabul etti. Fars Haber Ajansı'na göre İngiliz parlamentosunun onayı ile Filistin İslami Direniş Hareketi İngiltere'de resmen terör örgütü haline geldi ve bu ülkedeki tüm faaliyetleri yasaklandı.
Irak'ta binlerce kişi seçim sonuçlarının iptalini ve protestocuları öldürmekten sorumlu olanların cezalandırılmasını talep etmek için Bağdat'ın Yeşil Bölgesi'nde toplandı. Binlerce Iraklı Bağdat seçimlerinin sonuçlarını ve Amerika'nın Irak'tan çekilmemesini protesto etmek için Bağdat'ın Yeşil Bölgesi yakında dün yine gösteri yaptı. 10 Ekim'de yapılan Irak seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili gerilim devam ediyor.
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Bin Tebbun, Suriye yönetiminin Mart 2022'de ülkesinin ev sahibinde düzenlenecek Arap Birliği zirvesine katılması gerektiği sinyalini verdi. Cezayir Devlet Televizyonu haberine göre Tebbun, Suriye yönetiminin Arap Birliği zirvesine katılıp katılmayacağı sorusu üzerine aslında Suriye'nin zirvede olması gerekiyor ifadelerini kullandı.
Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü NATO Genel Sekreteri Rusya'ya Ukrayna'ya karşı güç kullanması konusunda uyardı. Genel Sekreter Rusya'nın Ukrayna'ya karşı güç kullanması durumunda ciddi sonuçlarla karşılaşacağı tehdidinde bulundu.
Ve 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff turu yarı final kura çekimi İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirildi.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Manş Denizi'nde göçmenlerin ölüm felaketiyle ilgili. Fransa'nın kuzey sahil şeritlerinden Manş kanalından geçerek Britanya topraklarına ulaşmak isteyen 27 mülteci, 24 Kasım Çarşamba günü botlarının batması sonucu hayatlarını kaybettiler. Çoğunlukla Kürt olan bu göçmenleri taşıyan botlar, Fransa'nın kuzeyindeki limanından ayrılmanın ardından alabora oldu ve battı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaşanan felakete tepki göstererek bu olaya sebebiyet veren insan kaçakçılarını yakında bulacağını vaat etti. Britanya Başbakanı Boris Johnson ise kabine üyeleriyle beraber acil bir toplantının düzenlenmesini ve bu hususta karar alınmasını istedi. Paris ve Londra'nın sığınmacıların başına gelen bu feci olayla ilgili göründükleri tutumlarına rağmen gerçekte bu trajedi Fransız ve İngiliz hükümetlerinin karşı karşıya gelmeleri ve Fransa'nın kuzeyinden çok tehlikeli bir yolculuğa çıkan göçmenlerin isteklerini tamamen göz ardı etmenin bir sonucudur. Fransa'nın kuzeyinden Manş kanalı üzerinden İngiltere'nin güneyine gitmek isteyen göçmenler benzer facialar yaşıyorlar. Bu bağlamda insan tacirlerini suçlamak yalnızca Fransız ve İngiliz makamlarının sorumluluklarını gizlemek içindir. Geçen yılın aynı dönemine göre 3 katına çıkan rakamlara göre 2021'in başından bu yana yaklaşık 26 bin kişi küçük tekneler ve botlarla Manş kanalı üzerinden Britanya kıyılarına ulaşmıştır. Manş kanalı Fransa ve İngiltere arasında dünyanın en işlek su yollarından biridir. Özellikle sonbahar ve kış aylarında bu fırtınalı denizi geçidinden hem de botlar ve teknelerle geçmek çok tehlikelidir. Manş kanalı ve sığınmacıların bu su yolundan İngiliz kıyılarına ulaşma girişimini takip eden olaylar her zaman Paris ve Londra arasındaki gemileri, gerilimleri ve ihtilafların merkezinde yer almıştır.
İngiliz muhafazakar hükümetindeki yetkililer Fransa'nın krizi kontrol altına alma çabalarının yapılan mali yardımlara rağmen yetersiz olduğunu söylüyor. Bu arada Paris yetkilileri de Londra'nın sığınmacıların Manş kanalını geçerek İngiltere'ye geçmesini önlemek için Fransa'ya mali yardım sağlama sözünü yerine getirmemesini eleştirdiler. Daha da önemlisi şu anda balıkçılık haklarından sığınmacı kontrolüne kadar uzanan konuları kapsayan Fransa-İngiltere anlaşmazlığının kurbanları Batı Asya'dan Avrupa'ya çok zor ve hatta ölümcül bir yolculuğa çıkan göçmenlerin olmasıdır. Sığınmacılara karşı her zaman soğuk davranan Fransa sadece onlardan kurtulmak istiyor. Paris hükümeti Fransa'nın kuzey kıyısında ve çevresinde artan sığınmacı varlığının farkında olmasına rağmen bunu görmezden gelerek sığınmacılara yeşil ışık yakıyor. İngiltere ise Avrupa Birliği'nden ayrıldığından beri çok katı bir göç ve sığınma politikası izliyor. Yeni yasalar çıkararak göçmenleri kabul etmeme konusunda ısrar ediyor. İngiltere'deki sığınmacı haklarını savunan grubun başkanı Bella Sankey şöyle diyor. Ne İngiltere ne de Fransa, Manş Denizi'ndeki göçmen ve mülteci krizini çözecek siyasi iradeye sahip değildir. Bu kanaldaki son sığınmacı ölümleri oldukça öngörülebilir ve önlenebilirdi. Ne yazık ki İngiltere'de sonuçları ne olursa olsun ülkeye sığınan insanları sınır dışı etme konusundaki başarısız politikasına tamamen bağlı bir hükümetimiz var. Avrupa'nın sığınmacılar konusunda olumsuz bir sicili zaten bulunmaktadır. Avrupa hükümetleri her zaman göçmenlere ve mültecilere karşı soğuk ve hatta şiddetli muamele yapmıştır. Avrupa hükümetleri sığınmacıların girişlerini engellemek ve sonraki aşamalarda sığınmacıları ülkelerine geri göndermek için çalışıyor. Birçok sığınmacı şu anda Avrupa ülkelerindeki en kötü koşullar altında yaşıyor. Mülteci krizinin temelinde de zaten Batı'nın terör ve yoksullukla mücadeledeki ikili siyasetleri yatmaktadır.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Almanya'da yeni koalisyon hükümeti hususundaki nihai anlaşma ile ilgili. Almanya Sosyal Demokrat, Liberal Demokrat ve Yeşiller Partisi Berlin'deki basın toplantısında koalisyon hükümetin kurulması hususunda anlaştıklarını duyurdular. Anlaşma 3 partiden 21 temsilcinin bir araya gelmesi ve nihai müzakerelerde bulunmaların ardından geldi. Yeni koalisyon Almanya tarihinde ilk 3 partili koalisyondur. Yeni Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ılımlı Sol Parti Sosyal Demokrat Parti'den olacaktır. Scholz bu anlaşmanın 16 yıl boyunca iktidarda bulunan ve en tanınmış siyasi isimlerden birine dönüşen Angela Merkel dönemine bir son olacağını belirtti. Almanya yeni hükümetinin kurulması hususundaki nihai anlaşma bu ülkenin siyasi tarihinde bir dönüm noktası sayılır. Angela Merkel ve partisi yani Hristiyan Demokratlar 16 yıl boyunca NATO'nun da önemli üyelerinden olan Avrupa'nın en önemli ve en güçlü ülkesinin başında bulundu. Ancak bu durumda yeni Alman hükümetinin iç ve dış meseleler hususunda daha farklı siyasetler ve yaklaşımlar izlemeleri beklenmektedir. Eylül 2021 genel seçimlerinde Hristiyan Partiler Birliği, Hristiyan Demokrat Parti ve Hristiyan Sosyal Parti büyük bir yenilgi aldı. Buna karşılık Almanya'daki Hristiyan partilerin en eski siyasi rakiplerinden biri olan Sosyal Demokratlar birinciliği kazandı. Mevcutta koalisyon hükümetinin parçası olan diğer iki Alman partisi, Liberal Demokratlar ve Yeşiller Partisi de önemli oylar aldı. Sonuç olarak Sosyal Demokrat lideri Olaf Scholz yeni bir hükümet kurmak için iki partinin liderleriyle uzun ve çekişmeli müzakerelere girdi. Neticede üç partinin mütabakatı ile her birinin rengine göre bir trafik ışığı koalisyon hükümeti kuruldu.
Yapılan anlaşma 26 Eylül seçimlerinin ardından 2 ay süren yoğun müzakerelerin ardından geldi. Seçimde daha büyük bir zafer bekleyen Alman Yeşilleri, Dışişleri Bakanlığı'nın yanı sıra Kilit İklim Bakanlığı ile Aile ve Tarım Bakanlıkları yönetimini de devralacak. Sosyal Demokratlar, Şansölye makamına ek olarak koalisyon hükümetinde İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Konut ve İmar, Sosyal İşler, Sağlık ve İşbirliği Bakanlığı'na sahip olacak. Liberal Demokrat Parti ise Hazine Bakanlığı, Karayolları, Taşımacılık, Adliye, Eğitim ve Araştırma Bakanlıklarının başında olacak. Çevre ve olağanüstü halde olan iklim değişikliğinin yeni hükümetinin önceliği ve tüm bakanlıkların gündeminde yer alması planlanmıştır. Yeni hükümetin asgari ücreti saatte 12 euroya çıkarması, göçmenler için yeni imkanlar sağlanması ve çift vatandaşa izin vermesi bekleniyor. Bu mesele özellikle de Almanya'da yaşayan binlerce Türk asıllı için önemlidir. Zira bazıları Almanya'da uzun yıllar yaşadıktan sonra hala yalnızca Türk vatandaşlığına sahiptirler. Konut inşaatı ve kalifiye işçileri toplamak için ayrıcalıklı bir göçmenlik sisteminin kurulması, oy kullanma yaşının 16'ya düşürülmesi ve hatta marihuana satma özgürlüğü gibi diğer konular yeni hükümet tarafından değerlendiriliyor. Buna rağmen yeni koalisyon hükümetinin ele alması gereken acil sorunlardan biri Almanya'da koronavirüs pandemisi ve aşılama oranının arttırılmasıdır. Almanya hali hazırda en kötü koronavirüs dalgası ile karşı karşıya kalmıştır. Dış arenada koalisyon hükümetinin Avrupa Birliği'ni güçlendirme ve bu kurum üyeleri arasında ilişkileri güçlendirme siyaseti izlemesi beklenmektedir. Siyaset uzmanı Hüseyin Musevi'ye göre Almanya için aşırı sağ alternatif kanadı hariç tüm siyasi partiler Almanya'nın Avrupa Birliği'nde güçlü kalması gerektiği konusunda hemfikir. Transatlantik ilişkileri anlamında da sosyal demokratların Amerika'nın Avrupa'ya karşı siyasetlerini eleştirmesinden dolayı Berlin ile Washington arasında pek sıcak olmayan bir dönemin başlayabileceği söylenmelidir. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 6 Azer 1400 Hicri Kameri 21 Rebiyusani 1443 ve Miladi 27 Kasım 2021 Cumartesi. ...78 yıl önce bugün Hicri Şemsi 6 Azer 1322'de Amerika, İngiltere ve eski Sovyetler Birliği Liderler Konferansı, İran'ın adı geçen ülkeler ordularınca işgal edildiği bir sırada Tahran'da düzenlendi. ...26 yıl önce bugün Hicri Şemsi 6 Azer 1374'te İslam ve İran'ın önde gelen edeplerinden ve araştırmacılarından Doktor Seyyid Sadık Goherin vefat etti. Gençliğinde ilmiye medreselerinde geleneksel olarak sarf ve nahiv ilimlerinde eğitimini sürdüren Doktor Seyyid Sadık Goherin, Fars edebiyatı ve felsefe dallarında yüksek okuldan lisansını aldı. Doktorasını Fars Edebiyatı Darı'nda aldı ve 9 ciltlik Lügat Sözlüğü ve Mesnevi Tabirleri kitabını doktora tezi olarak yazan Doktor Seyyid Sadık Gohir'in ömrünün büyük bölümünü edebi dersleri vermekte geçirdi. ...26 yıl önce bugün Hicri Şemsi 6 Azer 1374'te önde gelen alim Hüccetül İslam Muhammed Ali Şerhi vefat etti. İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinde ilk eğitimini tamamlayan Hüccetül İslam Muhammed Ali Şerhi, İslami ilimler darındaki eğitimini tamamlamak için Kum kentine gitti. Ayetullah Burucuyedin'in vefatı ardından Urumiye'ye giden Hüccetül İslam Muhammed Ali Şerhi, İslam İnkılabı'nın zaferi ardından Marar kentine Cuma imamı olarak seçildi ve 17 yıl boyunca bu görevde kaldı. Hicri Şemsi, Horda 1377'de Mamegana'nın Cuma imamı seçilen Ali Şerhi vefatına kadar bu görevde kaldı. ...71 yıl önce bugün Hicri Kameri 21 Rebiyusani 1371'de önde gelen alim Ayetullah Muhammed Nehavendi vefat etti. Kutsal Necef-i Eşref kentinde dünyaya gelen Ayetullah Nehavendi, Hicri Kameri 14. yüzyılın seçkin alimlerinden sayılırdı. Kapsamlı Arapça tefsir ve Farsça tefsir ve bu iki kitabın Nafhat-er-Rahman adlı 4 ciltlik bir derlemesi Nehavendi'nin eserleri arasındadır. 102 yıl önce bugün 27 Kasım 1919'da Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra Avrupa ve Orta Doğu'da yeni sınır hatları oluşturuldu. ...68 yıl önce bugün 27 Kasım 1953'te ünlü Amerikalı yazar ve oyun yazarı Eugene O'Neill 65 yaşında öldü. O'Neill tiyatroya çok meraklıydı ve bu nedenle tiyatronun oğlu olarak anıldı. Olağanüstü çalışması ufkun ötesinde için 1936'da Nobel ödülüne layık görüldü.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Meyve ve sebzelerle tanışalım.
Değerli dinleyiciler, daha önceki sohbetlerimizde de belirttiğimiz gibi 2021 yılı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO tarafından Uluslararası Meyve ve Sebzeler Yılı olarak belirtilmiştir.
Bizler de bu konuyu fırsat bilerek sizler için meyve ve sebzelerle yakından tanışalım başlığı altında hazırladığımız dizi programımızın bugünkü bölümünde hünnap hakkında söz edeceğiz.
Bilimsel adı Ziziphus jojoba olan hünnap, birçok tedavi özelliği olan bir meyve olarak taze ve kuru olarak tüketilir ve bu yüzden hem meyve hem kuru yemiş ayrıca bitkisel ilaç olarak kullanılır. Hünnabın kök, kabuk, dal, yaprak ve meyve gibi çeşitli organları İran ve diğer ülkelerde bitkisel tıpta değerli bir tıbbi bitki olarak kullanılmıştır.
Hünnap 10 metre yüksekliğe kadar büyüyebilen cehrigiller cinsinin orta boy bir çalısının meyvesidir. Hünnap tropikal ve kurak bölgelerde yetişir ve kışın dökülen küçük yeşil, tüysüz, yumurta şeklinde yapraklara sahiptir. Hünnap meyvesi başlangıçta yeşil ve yuvarlaktır fakat olgunlaşınca kırmızı renkli, kırışık zeytin şekline dönüşür. Hünnap tatlı, düşük kalorili, yüksek lifli bir meyvedir ve hurmaya benzediği nedeniyle ona Çin hurması, Kore hurması veya Hint hurması da denir.
Hünnabın yaygın olarak yetiştirilmesi nedeniyle bu ağacın ana yurdunun neresi olduğu bilinmiyor fakat doğal yetiştirme yeri Lübnan, Afganistan'ın güneybatısı, Hindistan'ın kuzeyi, Kore Yarımadası, Çin'in güneyi ve merkezi arasındaki bölge yani Asya'nın güneyi olduğu düşünülüyor. Tahminlere göre dünyada 400 çeşit hünnap vardır. Hünnap ağacı 4000 yıllık geçmişiyle Çin'de ilk kez Ziziphus adı ile keşfedildi. Hünnap meyvesi 1000 yıldan beri çeşitli hastalıklara karşı bitkisel özellikleri nedeniyle tedavi amaçlı kullanılmaktadır.
İran hünnap ekimi ve üretimi alanı açısından dünyada ikinci sırada yer alıyor. İran'da hünnap ekimi yapılan alan yaklaşık 3000 hektardır. Bu alanın en az %95'i Güney Horasan'dadır ve yıllık 4200 ton hünnap üretiliyor. Tabii ki hünnap ağacı İran'ın farklı illerinde yetiştiriliyor. Fakat İran'daki en eski ve en çok hünnap ağacı yine Güney Horasan'ın Şahruht köyündedir. Güney Horasan ilinin tarihi kayıtların incelenmesi bu topraklarda yaşayan geçmişlerin bir ağaç dikmeyi ve bakımını kendilerinin hayatta kalması için bir zaruret olarak gördüğünü gösteriyor.
Günümüzde birçok yaşlı ağaç bu topraklarda yadigar olarak kalmıştır ve onların arasında yaklaşık 400 yıllık bir hünnap ağacı da görünüyor. Güney Horasan bölgesinde 2 veya 3 bin yıldan fazla bir süre önce Ahmeniş döneminde hünnap ekildiğine dair bazı kanıtlar da bulunmuştur. Güney Horasan'ın çoğu köyünde hünnap ağacını sallayarak ürün toplaması özel bir törenle yapılır. Bu yüzden hünnap sallamak töreni İran'ın somut olmayan manevi kültürel miras listesinde kayıtlara geçmiştir.
Hünnap meyvesi iyi bir C vitamini kaynağıdır ve önemli miktarda mineral içerir. Ayrıca protein, karbonhidrat ve mineraller, kalsiyum, fosfor, demir, karoten, tiamin, riboflavin, niasin ve flora da içerir. Ayrıca yağ ve kan şekerini düşürmede etkili olan çözünür bir lif olarak pektin içerir. Hünnap meyvesinin toplam yağ içeriği çok düşüktür. Hünnap meyvesinde doymamış yağ asitlinin toplam yağ oranı yüksektir.
Hünnap bağışıklık sistemini güçlendirebilen antioksidanlar açısından zengindir. Bu küçük meyve bağışıklık sistemimizin ilk savunma hattı olan beyaz kan hücrelerinin üretimini arttırır. Hünnap ayrıca antioksidanlardaki zenginliği nedeniyle karaciğer hasarını da önleyebilir. Serbest radikaller vücut üzerindeki etkilerinden biri karaciğere zarar veren vücutta toksinler, sigara ve ayrıca X ışınlarına, hava kirleticilerine ve endüstriyel kimyasallara maruz kalma yoluyla oluşan maddelerdir. Antioksidanlar serbest radikallerin karşı noktaları olarak kabul edilir ve onların olumsuz etkilerini etkisizleştirir. Bu nedenle hünnabın karaciğer için antioksidan özelliklere sahip iyi bir kaynak olduğu anlaşılır.
Hünnap ayrıca kanı temizlemeye ve kalp damar sağlığına yardımcı olur. Tabii bu meyvenin kanı temizlemesinin yanı sıra K vitamini arttırdığını, yani kanın pıhtılaşmasına yardımcı olduğunu, bu yüzden kan yoğunluğu yüksek olanlar için tavsiye edilmediğini unutmayın. Hünnap demir ve fosfor açısından zengindir. Bu nedenle demir eksikliği veya anemi tedavisinde ve kas zayıflığı, yorgunluk, hazımsızlık, baş dönmesi ve bilişsel bozukluk gibi belirtilerin giderilmesinde etkilidir. Hünnap tüketimiyle alınan demir ve fosfor miktarı ayrıca kan dolaşımı artar ve bunun sonucunda organlara daha fazla oksijen ulaşarak organlar daha iyi çalışacaktır.
Hünnap kanın temizlenmesine ve detoksa sebep olan saponinler ve alkaloidler açısından zengindir. Tabii ki hünnaptaki besinler kalp sağlığına katkıda bulunur. Hünnap yüksek potasyum ve düşük sodyum içeriğiyle kan damarlarını gevşetmede ve kan basıncını düşürmede etkilidir. Hünnap ayrıca atar damarlarda yağ birikmesini de engeller. Hünnap saponinler ve flavonoidler gibi güçlü anti-inflamatuar bileşikleri açısından zengindir. Hünnabın eklem iltihaplarını azaltmadaki rolü dikkate alınırsa artrit, yani eklem iltihabı sorunu olanlara tavsiye edilir. Hünnaptaki kalsiyum ve fosfor kemik fonksiyonunu güçlendirmeye ve iyileştirmeye yardımcı olur ve kemik erimesi osteoporoz riskini azaltır.
Hünnap benzersiz içerikleri nedeniyle birçok olağanüstü özelliğe sahiptir. Bu yüzden geleneksel Çin tıbbında buna hayatın meyvesi denir. İran geleneksel tıbbında da değerli bir ilaçtır ve iyi bir müsil ve kan temizleyici olarak kullanılır. Bu meyve, jölemsi malzemesinin varlığı nedeniyle öksürük, soğuk algınlığı ve boğaz ağrısı tedavisinde etkilidir. Polifenoller gibi kimyasal antioksidan bileşiklerin varlığından dolayı hünnap, flavonoidler ve polifenoller ayrıca A ve C vitaminleri dahil olmak üzere diğer bileşikleri detoks özelliklere sahiptir ve kirli havadaki zehirli ve toksinlerin atılmasında etkilidir.
Hünnap serotonine etki ederek uyuşukluğa neden olan spinozin adı verilen bir flavonoid içerir. Bu nedenle hünnap özü tüketimi uyku bozuklukları ile mücadele edenler için iyi bir çare olabilir. Geleneksel Çin ve Kore tıbbında hünnap, stresi azaltan ve mide, dalak ve sindirim sistemini güçlendiren bir ilaç olarak kullanılmaktadır. Hünnap meyvesinde bulunan vitamin ve mineral gibi besinleri cilt sağlığına etki ederek yumuşak ve parlak olmasına sebep olurken cildin kararmasını da engeller.
Hünnap lif açısından zengin bir meyvedir ve bilindiği gibi lif kabızlıkla savaşmanın en iyi silahıdır. Bu nedenle hünnap kabızlığı gidermek ve bağırsak çalışmasını tedavi etmek için uygundur. Buna ilaveten antioksidan özelliğinden dolayı hünnap sindirim sisteminin diğer fonksiyonlarını iyileştirmek için iyi bir besin sayılır. Düşük kalorili meyvelerden biri olan hünnap yüksek miktarda lif ve protein içermesi nedeniyle iştahı azaltır ve fazla yemeği önleyerek kilo vermeye yardımcı olur.
Hünnap meyvesinin tüketimi çoğu insan için zararsızdır ve herhangi bir yan etkiye neden olmaz. Fakat bazı depresyon veya nöbet ilaçları ile uyuşmayabilir. Hünnap meyvesi kan şekerini düşürebilir. Bu nedenle şeker hastalığınız varsa hünnap tüketmeniz ve her tüketiminizde kan şekerinizi kontrol etmeniz gerekir. Günümüzde hünnabın değerli özelliklerinin bilinmesinden dolayı farklı şekillerde kullanılır. Hünnap tatlandırıcı veya çeşitli bitki çayları içinde esans olarak kullanılması, kurutulmuş haliyle tüketilmesi yaygındır. Hünnap meyvesi C vitamini açısından zengindir ve şeker içeriği nedeniyle komposto ve tatlılarda da kullanılır.
Hünnap tatlı şurubu Kore, Tayvan ve Çin'de yaygın olarak bulunmaktadır. Konserve edilmiş hünnap ve hünnap aromalı çay yaygın olarak kullanılmaktadır. Bazı bölgelerde hünnap meyvesi sirke yapmak için de kullanılır. Çin ve Afrika'da hünnap unu ve fermente edilen meyveleri özel tatlılar ve kekler yapmak için kullanılır. Ancak İran, Hindistan ve Pakistan'da hünnap daha çok kuru halinde kullanılır.
Değerli dinleyiciler, bugün sizlerle hünnap hakkında kısaca konuştuk.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Yayınlarımızı da www.parsley.com adresinden takip edebilirsiniz.
Hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Ayetlerin Hikayesi. D.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin 86. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde İsra suresinin 60. ayetinin sebebi nüzulunu ele alacağız. Peygamber Efendimiz bir gece rüyasında maymunların minberinden inip tırmandığını gördü. Bu rüya İslam peygamberini derinden etkilemişti. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e indi ve ona rahatsızlık veren uykusunu şöyle yorumladı. Emeviler Haşimileri yenecek ve minberinizden yükselecekler. Onlar lanetli bir soydur. Emevilerin soyu, Kabe'nin sorumlusu, Kureyş kabilesinin ve Mekke şehrinin büyüklerinden biri olan Abdümanaf bin Kusay'a kadar uzanır. Elbette bu soy hakkında iki rivayet vardır. Birinci rivayete göre Haşim'in kardeşi Abdülşems'in Ümeyye adında Romalı bir kölesi vardı. Abdülşems kölesindeki kurnazlığı ve marifeti görünce onu azat etti ve onu evlattı olarak adlandırdı. Mekke halkı ise şöyle demeye başladı. Abdülşems'in oğlu Ümeyye. Ancak ikinci rivayet Ümeyye'yi Abdümenaf'ın oğlu Abdülşems'in gerçek oğlu olarak kabul eder. Bu rivayet şu şekildedir. Haşim ve Abdülşems ikiz kardeşti. Doğduklarında Haşim'in parmağı kardeşi Abdülşems'in alnına yapışmıştı. Mecburen bir keskin kılıcın ucuyla iki bebek birbirinden ayrılmıştı. Bunu yaparken büyük miktarda kan kaybı yaşandı. Araplar bu kan dökülmesini kötü bir alamet olarak gördüler. Bu arada bu endişe de yersiz değildi. Çünkü Haşim ve Ümeyye'nin çocuklar arasında her zaman münakaşalar, çekişmeler ve kanlı çatışmalar devam etti. Bazı tarihçiler ilk rivayeti doğru kabul ederler ve büyük ihtimalle Ümeyye'nin kendini kölelikten aklı ve zekası ile kurtaran Romalı köle olduğunu düşünürler. Zaten İslam öncesi dönemde evlat edinme çok yaygındı. Bazı çocukları evlat olarak edinirdi ve sahiplenen kişinin oğlu veya kızı olarak adlandırılırdı. Bu adlandırmanın ardından bir çocuğun babasından bekleyebileceği tüm haklar evlat edinmiş çocuk için de geçerli olurdu. Yani baba öldüğü zaman ona da diğer çocuklar gibi miras kereği kalırdı. Kız olduğu zaman ise yakınları onunla evlenemezdi ve evlenmek haram kılınırdı. İslam bu batıl kurallara karşı o kadar çok mücadele etmiştir ki Peygamber Efendimiz bu batıl geleneği ortadan kaldırmak için Zeyd'in boşandıktan sonra evlatlık oğlu olan Zeyd bin Harise'nin boşadığı eşiyle evlenmiştir. Dolayısıyla böyle bir geleneğin özellikle cehalet ortamında yaygınlığı düşünüldüğünde bir çocuğu sadece ifade ile bir çocuk saymak mümkün değildir. İlginçtir ki yıllar sonra Hazreti Ali aleyhisselam Muaviye'nin mektubuna cevaben Emevilerin yüzünü ortaya koyarken ve Ehl-i Beyt'in faziletlerini sayarken şöyle buyurmuştur. Abdülmenaf oğullarından olduğunuzu iddia ediyorsun. Evet, biz de öyleyiz. Ancak sizin ceddiniz Ümeyye, bizim ceddimiz Haşim'dir. Harebiniz bizim Abdülmuttalip, Ebu Fuyan'ınız da bizim Ebu Talip gibi olmayacaktır. Göçmenlerin değeri serbest bırakılan köleler ile aynı değildir. Soyu bilinen, soyu bilinmeyenle aynı değildir. Abdülmenaf'ın vefatından sonra diğer kardeşlerinden akıl, eğitim ve fazilet bakımından üstün olan kardeşi Haşim işin başına geçti. Zilhicce ayının başlaması ile Haşim Kabe'nin yakınındaki insanlara bir hutbe okudu ve şöyle dedi: "Ey Kureyş topluluğu! Tanrı sizi kendi evinin yanına yerleştirdi. Ve bu fazileti İsmail'in diğer oğulları arasında size nasip etti. Ey halkım! Tanrı'nın evinin hacıları bu ay coşku ile size doğru geliyorlar. Onlar Tanrı'nın misafirleri. Onların misafirperverliklerle karşılanmasından siz sorumlusunuz. Bunların arasında uzak yerlerden gelen birçok yoksul insan da vardır. Bu evin sahibine yemin ederim ki, eğer Tanrı'nın misafirlerini ağırlamaya gücüm ve takatim yetseydi, sizden asla yardım istemezdim. Fakat şu anda gücümün yettiği kadar ve helal yollardan elde ettiklerimi bu yolda harcıyorum. Haşa, kimse yanlış yollardan elde ettiği malı bu yolda harcamasın. Rızası olmayan kimse de bu yola girmesin. Öte yandan Ümeyye, Haşim'in büyüklüğünü ve azametini kıskanmış, cömertlik ve bağışlayıcılık ile insanların kalbini kazanmak istemişti. Ancak birçok çabaya ve sabotajlara rağmen Haşim başarısını elde edememişti. Bu kıskançlık ateşi sonunda Ümeyye Haşim'i de yanına alarak Huza'a kabilesinden bir kahinin yanına gitmek istedi. Kahin kimi överse onun işin başına geçmesi kararlaştırıldı. Ancak Haşim o kadar büyük bir şahsiyetti ki yeğeninin evlatlığı ile tartışmaya bile gerek istemiyordu. Ancak Ümeyye'nin ısrarı sonucu iki şartla bu teklifi kabul etti. İlk şart, yenilenin 100 kara gözlü deveyi hac günlerinde kurban etmesi ve insanlar arasında dağıtması. İkinci şart da yenilenin 10 yıl boyunca Mekke dışında yaşamak zorunda kalmasıydı. Sonuçta kahinin yanına gittiklerinde kahin gözlerini açar açmaz Haşim'e baktı ve onu övmeye başladı. Anlaşmaya göre de Ümeyye yaşadığı toprakları terk etmek ve Şam'da yaşamak zorunda kaldı. Haşim'in ölümünden sonra oğlu Abdülmuttalip Kabe'nin başına getirildi ve bu görev üstlendi. Emeviler de yıllar sonra Mekke'ye döndüler ve Harep adında bir çocuğu oldu. Harep bin Ümeyye bütün hayatını Abdülmuttalip ile düşmanlık içinde geçirdi. Ebu Süfyan ise Harep'in oğlu idi. Peygamberin Beni Haşim arasından seçilmesi ile Emevilerin kıskançlığı yeniden alevlendi. Beni Ümeyye Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin risaletini Beni Haşim'in konumunun iyileşmesine yol açtığını düşünmüş ve aşiret bağnazlığı, kıskançlık ve rekabet duygusu yüzünden o dönem Beni Ümeyye büyüğü sayılan Ebu Süfyan liderliğinde Allah Resulü'nün davetine karşı çıkmaya çalıştı. Beni Ümeyye, Allah Resulü'nün davetini saptırmak ve engellemek için her türlü yola başvurdu. Ebu Talip ile konuşarak ilahi daveti alıkoymak istedi. Beni Haşim'i ekonomik açıdan kısıtlamaya ve zora sokmaya çalıştı. Ve Allah Resulü'nü öldürmeye bile kalkıştı. Mekke'nin fethiyle Beni Ümeyye bütün kapıların üzerlerine kapandığını görmüş ve İslam'ı kabul etmek zorunda kalmışlardı. Peygamber Efendimiz onların zahiri imanlarından sonra onların minberinden inip çıktıklarını ve minberleri ile oynayacakları rüyasını gördü. Peygamber Efendimizin bu rüyadan çok rahatsız olduğu rivayet edilmektedir. Bu rüyadan sonra Allah Resulü'nün bir daha gülümsemediği anlatılmaktadır. Peygamber Efendimiz bazen oturup uzaklara, bazen de gökyüzüne baktığında cehalet ve karanlık bulutlarının İslam bilgeliğinin semasını kaplama imkanını düşünürdü. Bu sırada İsra suresinin 60. ayeti Allah Resulü'nün rüyası ile ilgili indirildi. Bu ayetlerde şöyle buyurulmuştur.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz kulna leke inne rabbeke ahata bin nas. Ve ma cealna rü'yel leti araynake illa fitneten lin الناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.
Hani sana Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı ve Kur'an'da lanetlenmiş ağacı sadece insanları sınamak için meydana getirdik. Biz onları korkutan uyarılarda bulunuruz. Fakat bu onların taşkınlıklarını iyice artırmaktan başka bir şey sağlamaz. Bir rivayete göre bu maymunlar, maymunlar gibi sorgusuz sualsiz birbirini taklit eden ve Peygamber Efendimizin Ehl-i Beytine düşmanlık yapan atalarının yolunu izleyen Emevi Hanedanı'na mensup olanlar olarak yorumlanmıştır. Emevi Hanedanı Beni Haşim'i devirerek ve halifeliği miras kalan bir krallığa, hükümranlığa dönüştürmüşlerdir. Ancak kısa bir zaman içerisinde zulüm ve fitne had safhaya ulaştı. Dini değerler, cahiliye kültürü tekrar hayat buldu. Kur'an-ı Kerim bile Beni Ümeyye'yi suçsuz insanların kanını mübah sayma, insanların mal varlığına şer'i neden olmadan el koyma ve din ahkamı ve kurallarını değiştirme ve oluşturduğu nifak, şirk ve küfr ortamından dolayı lanetlemiştir. Bu yüzden Beni Ümeyye, Şecere-i Mel'una'nın bariz bir örneğidir. Evet değerli dinleyicilerimiz, Ayetlerin Hikayesi isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli seri sohbetimizin 28. bölümüyle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde Hicri Şems'i 14. yüzyılın en önemli olayları ve gelişmelerini ele alacağız. Ayrıca 2. Dünya Savaşı sonrası yaşanan Soğuk Savaş üzerinde durmaya çalışacağız.
Hicri Şems'i 14. yüzyıldaki önemli gelişmelerden biri de Soğuk Savaş'tı. Soğuk Savaş, Amerika ve Sovyetler Birliği arasındaki bir tür dehşet ve korku dengesi sayılırdı. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarından biri iki kutuplu bir düzenin ve Soğuk Savaş'ın oluşmasıydı. Bu dönemde uluslararası sisteme güçler dengesi ilkesi hakim olmuştu. Güç dengesi ise az ya da çok eşit güce sahip devletler tarafından oluşturulmuştu.
Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin düzeni iki kutupludan tek kutupluya çevirmeye ya da çok kutuplu düzeni kurmak üzere diğerini ortadan kaldırmaya veya egemen sistemin yapısını değiştirme gücü yoktu. Bu bağlamda başka bir rakip gücün ortaya çıkmasına da izin verilmiyordu. Bu durumda iki süper güç uluslararası düzenin kurallarını belirlemekteydi.
Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin gücü ve diğer hükümetlerin zayıflığı göz önüne alındığında bölgesel düzen ve güvenlik düzenlemeleri aşağı yukarı iki süper gücün düşünce ve çıkarlarının bir alt işlevi sayılırdı. Bu şekilde dünyanın stratejik bölgelerinin çoğu süper güçlerin her birinin rekabet ve etki alanı haline gelmişti.
Amerika Birleşik Devletleri'nde yöneticilerin çoğu Sovyetler Birliği ve komünistlerle uzlaşma olasılığının olmadığı veya daha doğrusu kapitalist dünya ile komünist dünya arasındaki çıkar çatışmasının çok fazla olduğu sonucuna varmıştı. Buna göre Amerika sızma politikasını Sovyetler Birliği'ne yönelik dış ve güvenlik politikasına dayandırdı. Truman'ın 12 Mart 1947'de Amerikan Kongresi önünde yaptığı konuşma, İngiltere'nin Amerika'na mümkün olan en kısa sürede Yunanistan'a müdahale etmesi talebinin ardından gerçekleşti ve bu talebi resmi hale getirdi. Bu konuşma Truman doktrini olarak tanındı.
Bu tarihten itibaren adım adım ve an be an ABD ve Sovyetler Birliği birbirinden uzaklaşarak dünyayı iki kampa ve bloka bölmeye başladılar. Truman, kongreden Yunanistan'a 250 milyon dolar ve Türkiye'ye 150 milyon dolar yardım için 400 milyon dolarlık bir krediyi kabul etmesini istedi. Bu miktar Yunanistan'ın ordusunu yeniden inşa etmesine ve komünistlerle savaşmasına izin verdi. Sonunda Ekim 1949'da savaş Batı yanlısı rejimin zaferiyle sona erdi. Ve her iki tarafta da 50 bin zayiat oluştu.
Komünistlerin yenilgisinin nedenlerinden biri Tito ve Stalin arasındaki anlaşmazlık ve Yunan komünistlerine Yugoslavya yardımının kesilmesiydi. Bu savaş sırasında yaklaşık 30 bin çocuk komünistlerin işgal ettiği bölgelerden Sovyetler Birliği'ne sürüldü. Amerika'nın bu hamlesi etki alanı belirlemede de ilk adımdı. Yunanistan ve Türkiye'nin artık Batı dünyasının bir parçası olması doğaldı.
Truman doktrini doğrudan Sovyetler yayılmacılığı risk altında olan ülkelere yardım etmeye çalıştı. Ancak kısa süre sonra bu tür önlemlerin komünist etkinin gelişmesini önlemek için yeterli olmadığı anlaşıldı. Çünkü komünizm ulus ötesi bir güç olarak diğer ülkeleri içeriden tehdit etmekteydi. Özellikle yoksulluk ve işsizlik komünizmin büyümesi için verimli bir zemin sağladığından bu durum daha etkili hale gelmişti.
Alarm zilleri Batı Avrupa'da 1947 seçimlerinde sol partilerin zaferiyle çaldı. Bu bağlamda İngiltere'de İşçi Partisi kazandı. Fransa'da Komünist Parti %26, Sosyalist Parti %24 ve İtalya'da Komünist Parti %20 ve Sosyalist Parti oyların %21'ini aldı. Komünistlerin bu ülkelerin hükümetlerine katılımı henüz Amerika için endişe yaratmamıştı. Ancak 1947 başlarındaki ayaklanmalar konunun hassasiyetini artırdı.
ABD'nin bu gizli tehdide yanıtı Marshall Planı oldu. ABD'nin eski Çin Büyükelçisi ve Dışişleri Bakanı olan General George Marshall, Haziran 1947'de Harvard Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, daha sonra Marshall Planı olarak tanınacak olan ekonomilerini yeniden inşa etmek isteyen ülkelere ABD'nin mali yardım sağlamaya hazır olduğundan bahsetti. Marshall tüm Avrupa'ya hitap ediyordu ancak Sovyet egemenliğindeki ülkelerin bu öneriye olumlu yanıt veremeyecekleri açıktı. Öte yandan bu planın amacı komünizmle ekonomik silahlarla mücadele etmekti.
Marshall Planı iki süper gücün tam bir kutuplaşma ve etki alanlarının belirlenmesi için başlangıç noktasıydı. Çünkü Marshall Planı'na olumlu yanıt veren ülkeler Batı kampına ve blokuna bağımlılıklarını kanıtladılar ve öneriyi reddeden ülkeler de Sovyetler Birliği kampına daha yakın olduklarını ispatladılar.
Sovyet lideri Stalin, komünist devrimin 30. yıl dönümü münasebetiyle yaptığı konuşmada kapitalist kamp ile sosyalist kamp arasındaki küresel rekabetten söz etti ve Marshall planını emperyalizm krizini geciktirmek için kapitalizmi yeniden düzenleme girişimi olarak nitelendirdi. Bu konuşmasında dünyanın komünist partilerine, Doğu Avrupa ülkelerine ve Fransa ve İtalya komünist partilerine kapitalist çabalar karşısında daha disiplinli olmaları çağrısında bulundu.
Amerika Birleşik Devletleri Marshall Planı ve daha sonraki askeri ve siyasi planlarla Batı Avrupa üzerindeki hakimiyetini sağlamlaştırırken, Sovyetler Birliği de Doğu Avrupa üzerindeki hakimiyetini kendi ülkelerine göre güvence altına almaya çalışıyordu. Daha sonraki adımlar ise aslında bu bölünmeyi kumsallaştırmak için atılıyordu. Bu akışa çeşitli olaylar da katkıda bulunmuş, Doğu ile Batı arasına demir perdeler çekilmiştir.
Amerika kapitalist dünya üzerinde ekonomik egemenliğini kurmakta ve kurucusu olduğu kurumlar aracılığıyla bu egemenliğini pekiştirmekteydi. Temmuz 1944'teki Bretton Woods Konferansı yeni ekonomik düzeni belirledi. büyük ölçüde Amerika sermayesiyle kurulan Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası da kapitalist ekonominin dünya çapında entegrasyonunu ve birleşmesini kolaylaştırdı ve Bretton Woods'da oluşturulan düzeni korudu.
1947'de Cenevre'de imzalanan GATT veya Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Amerikan ekonomik egemenliğinin ikinci aracıydı. Ancak ekonomik hakimiyet tek başına yeterli değildi ve askeri bağlara ihtiyaç vardı. Batı ve Doğu Avrupa'daki Amerika ve Sovyet etki alanlarındaki bir dizi değişikliklerin ardından Amerika Birleşik Devletleri, NATO, Sovyetler Birliği de Varşova Paktı'nı kurdu ve uydularına nükleer ve konvansiyonel silahlar aktarmaya başladı. Böylece Batı ve Doğu olmak üzere iki kampta bir terör dengesi yaratıldı. 1962 Küba füze krizi dünyayı 3. Dünya Savaşı eşiğine bile götürdü. Böyle bir savaş yaşanması halinde dünya felaketlerle karşı karşıya kalacaktı. Bu yıldan itibaren Amerika ve Sovyetler Birliği nükleer bir felaketi önlemek için ikili görüşmeleri ve anlaşmaların imzalanmasına yöneldi.
İran İslam Devrimi İmam Hümeyni adındaki büyük bir dini şahsiyet ve liderin önderliğinde Batı ve Doğu bloklarının dünyayı iki kutuplu olarak yönettiği bir sırada bu bloklaşmalara aykırı olarak zafere ulaştı. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri Sovyetler Birliği İran'da İslam Devrimi'nin zaferini dünyanın yarısı üzerindeki hakimiyetlerine yönelik ciddi bir tehdit olarak gördü. Sonuçta soğuk savaş ve iki kutuplu sistemde eşi benzeri görülmemiş gerilimler yaşayan iki süper güç bir anda İslam devrimi yüzünden birleştiler. Bu bağlamda İslam devrimine karşı birbirine daha yakınlaşmaya başladılar.
Doğu kampında Sovyetler Birliği etkisi altında bulunan Irak diktatörü Saddam, İran'a açtığı savaşta ve 8 yıllık bir savaşı empoze etme sürecinde hep Amerika ve uydularının tam desteğini arkasına aldı. İran İslam Devrimi dünyada önemli bir dönüm noktası ve değişim olduğunu bu şekilde göstermiş oldu.
1 Ocak 1989'da Mihail Gorbaçov'a yazdığı bir mektupta İmam Hümeyni, Sovyetler Birliği'nin çöküşünü öngördü. Aynı mektupta İslam İnkılabı kurucu lideri Sovyetler Birliği'ndeki güncel gelişmelerin en derin analizini sunmuş ve komünizmin kemiklerinin kırılma sesi yorumlamasında bulunmuştu. İmam Hümeyni Sovyetler Birliği'nin bir bütün olarak ayakta durduğu ve dünyanın en büyük güçlerinden biri olduğu, Soğuk Savaş'ın henüz bitmediği Doğu-Batı ayrımının sembolü olarak Berlin Duvarı'nın henüz sökülmediği bir dönemde Marksizmin kemiklerinin kırılmasından söz etmişti.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce farstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Tahran Cuma Hatibi Hüccetül İslam Ebu Turabi Ferd, Avrupa ülkelerini uyararak çıkarlarınızı İsrail'e feda etmeyin dedi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, halkın çıkarlarına göre müzakere ve anlaşmaya varma konusunda ciddiyiz dedi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, İslami nükleer anlaşmadan ayrılanların İran'ın nükleer programı hakkında yorum yapma hakları olmadığını belirtti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Avrupa'nın Amerika'yı takip ederek İran'a baskı yapmaması gerektiğini söyledi. İran ve Malezya Dışişleri Bakanları ikili ilişkiler, bölgesel, uluslararası gelişmeler ve İslam dünyasını ele aldılar. İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tu Amiral Tengsiri, istikbar cephesi söyleminin sahadaki yenilgisinin aşikar olduğunu söyledi. İran, Türkmenistan ve Kazakistan üçlü demiryolu anlaşması imzaladı. Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, 2000'deki zafer Lübnan'a bağımsızlık getirdi dedi. Türkiye'de işçiler kötü yaşam koşullarını ve asgari ücreti protesto etmek için caddelere çıktı. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan sınırların belirlenmesine yönelik adımlar atma konusunda anlaştıklarını belirtti. İngiliz parlamentosu Hamas'ı terörist ilan etmeyi kabul etti ve Irak'ta parlamento seçimlerinin sonuçlarına itiraz gösterileri devam ediyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz, esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaralara sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.